Ayrım 10. Sırpuyu başını kaldırdı ve dimdik baktı dostunun gözlerine. Ağzından tek söz çıkmadı ama Mukaddes o gözlerin söylediği her şeyi bir bir işitti. Ya ben nasıl bildim de torunumu susturdum? Üstelik o bir şey de demiyordu. Üzerine gelene karşı kendisini ve beni savunuyordu. Nasıl bilebilirdim bir gün senin kanından olana karşı kendimi savunmam gerekeceğini? Sen ben diye bir şey yoktu ki o zamana kadar. Bizim geçmiş hatıralarımız ve şimdiki anılarımız ortaktı. Sonra oğlun konuştu, sen sustun ve ismimizin anlamı dışında tek ortak noktamız kalmadı. Sırpuhi ve Mukaddes. Hani herkesin iki farklı dilde aynı anlama gelişini, dostluğumuzun, kardeşliğimizin kerameti bildiği. Bir o kaldı uzak bir anı gibi. Başka da hiçbir şey. O gözlerden ayırmadı gözlerini Mukaddes. Sessizliğin sesini, göz bebeklerinin dilini işitmekten alıkoyamazdı kendisini. Bir şans vardı, öğrenecekti. Öğrendikten sonra zaten başka türlü konuşacak ya da susacaktı. Ama sen onun peşinden giderken bir kez olsun oğlum sus, ayıp ediyorsun. Bırak da Sırpuhi teyzen anlatsın demezken izin verdin. İzin verdin doğru bildiğine inanmasına. Ermeni'yi düşman bilmesine ve hele de beni düşman Ermeni bilmesine. Ne diyeyim şimdi sana Mukaddes? Hadi ben akranınım ama anamın da mı hakkı yoktu üzerinde? Benim ecdadıma sövdürdün. Yeter diye haykırmak geldi içinden Mukaddes'in. İyi de bir göz nasıl susturulur? Hem yalnızca gözler de değil, bir de duvarlar var işin içinde. Duvarlar her şeyi, her şeyi içine çeker. Çığlıkları, kahkahaları, inlemeleri, öksürmeleri, adımları, koşuşturmaları, kahredici kavgaları, çaresiz suskunlukları emmiş bu duvarlar. İki kadın da sessizleşti bir an. Ortalığı yalnızca duvarların sesi doldurdu. Duvarlar dile geldi. Mukaddes'in oğlu ile Sırpuhi'nin torunu arasına geçenleri püskürttü dışarı var gücüyle. Oğlan, Fransa'da okuyormuşsun öyle mi? Torun, evet, felsefe okuyorum. Oğlan, Asala terörüne kurban gidenlerin felsefesini nasıl yapıyorsun peki? Duvarlar, tuğla sessizliği, mutfaktan cam şangırtıları. Oğlan, duyamadım seni. Torun, sen ne demeye getiriyorsun? Ben mi öldürttüm o masum insanları? Oğlan, sen çok iyi anladın ne demeye getirdiğimi. Tutturmuşsunuz bir kırıldık masalı. Dünyayı peşinize takmanın derdindesiniz. Ermeni değil mi? Hepsi aynı. Torun, ayağa fırlamış, gözleri deli bakışlı. Onca yaşayan acıya ne cüretle yalan dersin sen? Bulunduğun evin aile hikayesinden de mi bir habersin? Hiç mi dinlemedin Sırpuhi Yayam'ın, onun anasının yaşadıklarını? Ruslarla işbirliği ediliyor, denemeyecek yerlerde yaşayan ve günün birinde evlerinden koparılıp yola düşürülenlerin günahı neydi? Neye ihanet etti benim büyük dedelerim? Ya ben sana daha yurtseverlik adına neyi kanıtlayacağım da utanmadan üzerime çullanıyorsun? Bir gün doğrusunu sordun da anlatmadık mı? Levon, sus dedim sana, Levon. Sırpuhi dağ gibi dikilmiş, misafirlerimize, can dostlarımıza tarih vaaz etmek de neymiş diye gürlüyor. Mukaddes sessiz başı eğik. Oğlu asabi voltalar atıyor, yüzü allak bullak. Sonra o cümle geliyor. Sırpuhi dağını yerle bir eden o cümle. Daralmış odada Mukaddes'in oğlu, etkilenmiş de belli, yalnız kalıp düşünmek istiyor. Şu çocuğun söyledikleriyle kendisine öğretilenleri tartmak istiyor. Ama aklı karıştığı için çok öfkeli. Son bir darbe peşinde içgüdüyle. Çünkü onun da canı yandı. Hadi anne, bizim bu gavur evinde işimiz yok, diyor bir anda. Ve annesi Mukaddes odanın un ufak oluşundan öyle bir utanıyor ki çantasını alıp oğlundan önce atıyor kendini dışarı. Dış kapının güzelim demirini okşuyor yalnızca bir an. Sonrası koşturan adımları. Anne beni bekle diyor oğlan. Ama koşuyor Mukaddes. Arnavut kaldırımı bayırdan aşağı koşuyor. Dünyanın en dibine koşuyor. Eli hep göğsünde. Bekledim dedi Sırpuhi zor duyulur bir sesle. Ben ev sahibiyim. Sense kardeşim. Oğlunu susturmak bana yakışmaz. Ben ancak kendiminkine seslendim. Ve bekledim. Sen o her zamanki cabbarlığınla atılır, ortalığı süt liman edersin diye bekledim. Yapmadın. Tek kelime bile etmedin Mukaddes. O an bildim ki benim dostum benden gitmiş. Hayır diye bağırdı Mukaddes acıyla. Bin kere hayır. Tövbe de, dostluğumuza laf etme. Ben çok utandım, anlamıyor musun? Yüzüne bakacak cesaretim kalmadı. Sana edecek tek bir kelime bulamadım o anda. Kaçtım. Daha bir şey demiyor Sırpuhi. Dalıp gitmiş uzaklara. Onun demediklerini, demediklerinin bin beterini Mukaddes söylüyor kendi kendine. Hiç ama hiç susturamıyor ki zaten o kahredici iç sesi. Bu sofrada az mı oturduk yan yana? Ama hayat bir tek dolmalarımızdan, topiklerimizden ibaret değil ki. Benim anamın çektikleri yalan mı? Üstelik bir kez ağzını açıp bir şikayette bulunmadı. Korkusundan değil, senin annenle olan dostluğundan ve saygısından. Ama biz yaşananları hep bildik. Bu bizim ve diğerlerinin, hepimizin hayat hikayesi. Yaşananları bugüne husumet çıkarmadan bildik. O an susulacak zaman değildi. Şimdi de artık ne desem boş, dedi Mukaddes kendi kendine. Ayağa kalktı. Bir an için öylece kala kalmış, Sırpuhi'nin başucunda dikildi. Uzaklara mektup yazar gibi, hasretle kucaklarım seni Sırpuhi, dedi. Ama hiç dokunmadı dostuna. Kadın da ayağa kalkmaya davrandı ama Mukaddes'in sözüyle durdu. Yolculama beni, dedi kısık bir sesle. Ben kapının yerini biliyorum. Koltuğa çöktü Sırpuhi. Dostu niyetine yastığı bastı bağrına. Sulu sulu ağladı. Güneşin konumu değişti odaların içinde. Üşüme geldi üzerine ama hırkasına bile uzanamadı. Sanki ayağa kalksa dünyanın dengesi şaşacaktı. Derken ayağının altında bir şey hışırdadı. Poşet. Mukaddes'in hediyesi. Elini çocuk gibi heyecanla daldırdı poşetten içeri. Köşeli bir paket çıktı içinden. Hışımla yırttı üzerindeki kağıtları. Oymalı tahta kutuyla karşı karşıya kaldılar. Kıvrımlarında elini gezdirdi şefkatle Sırpuhi. Sonra yavaşça açtı kapağı. Kadife iç zemininin içinde Mukaddes'in bahsettiği takılar ve küçük biblo duruyordu. Bir de şiir. Kim bilir kim nasıl bir halet ruhiye içinde bıraktı bunları kutunun içine, diye düşündü Sırpuhi. Bir vazgeçiş hissetti kutunun içindekilerde. Kendisi için atılamayacak denli değerli ama artık saklanamayacak denli acıtıcı bir şeylerden vazgeçen insanın kırılgan kudretini. Hayat kimlere neler yaptırıyordu. Kutsal bir şeyleri okurmuşçasına elindeki kağıdı ışığa doğru kaldırdı. Önce dudaklarının hareket ettiği görüldü. Derken sözcükler duyulmaya başladı evin boşluğunda. Çetele. Günlerin getirdiği bolca kahkahaydı çocuk dünyamıza. Sabahı arkadaşın adından bilirdik. Geceyi kokusundan. Gıcırtılı basamaklar, elmalı kurabiye, limonata, terli sırt, berili diz, lekeli üst başlık. Kıkırtılı masallarda paylaşılan sırlardaydık. Bilirdik işte birbirimizi, balığın bildiği gibi denize. Günlerin götürdüğü bolca inanç oldu yıldan yıla. Bir kesatlık geldi çattı. Ne balık kaldı ne deniz. Bilemedik kadrini kıymetini ortak bereketlerimizin. O yüzdendir zaten eski zaman olması. Birlikte yaşanamayan şimdilerin. Yaşlar nasıl da temizler insanı. Yıkanıyor Sırpuhi'nin yüzü yaşlarla. Bedeni hıçkırıklarla katılmış. Telefonun yanına koşuyor. Nerede o kağıt? İşte Mukaddes'in numarası. Sende bulunsun diye bıraktı oracığa. Sanki yeni açılan bir marketmişçesine önemsiz öyle bıraktı. Sonra kapıyı kapattı ardından. Sırpuhi hala oturuyordu. Eli titriyor şimdi. O kağıt parçası bir gönül anahtarı. Alo Mukaddes, rahat gittin mi? Mukaddes'ten ses yok. Muko, akşam kahvesine geleyim mi sana? Bir boğuntu sesi, öksürük, hıçkırık. Sonrası Muko'nun sesi. Biricik sesi. Çok gecikme ama, köpüğü gitmesin. Siz olayın görgü şahidiymişsiniz. Nasıl oldu anlatın. Memur bey, ne diyeyim bilmiyorum ki. İnanın her şey bir anda oldu. Göz açıp kapayıncaya kadar derler ya, işte öyle oldu. Zaten yılbaşı gecesinin ertesi. Vapur çok tenhaydı. Ben de bir arkadaşımda kalmıştım. Sabah vapuruyla evime dönüyordum. Bir de en üst kat. Oraya iş günlerinde bile az insan çıkar. Ben akşamdan kalmaydım. Yüzüme temiz hava çarpsın diye açığa çıkmıştım. Kız da kenardaki bankta oturuyordu. Yo hayır, dikkati çekecek tuhaf bir şey yoktu. Çok güzeldi, bir de yalnız. Üzerinde bir erkek paltosu vardı. Geceyi sevgilisinde geçirmiş olabileceğini düşündüm. Çok solgundu ama o da doğal sayılır, gece hepimiz sabahladık. Dalgındı, kendi içine dalmıştı. Kulağında Walkman vardı, müzik dinliyordu. Yüzünü ara ara seçebiliyordum. Saçları rüzgarda önüne geliyordu. Geriye attığı yoktu, her şeyi bırakmıştı. Bir anlığına kendi tarafımdaki manzaraya dalmışım, Kız Kulesi'nin oraları. Nişanlım da çok severiz orayı. Denizin içinde kendine ait bağımsız bir adacık gibidir. Her neyse, ne diyordum, öyle manzaraya dalmışım. Bir adamın çığlığıyla yerimden sıçradım. Hayır yapma diye bağırıyordu. Döndüm baktım, kız demirin üzerine çıkmış. Daha doğrusu sanki kuş olmuş, oraya tünemiş. Çok garip bir anda, film karesi gibi. O anda bunu yaşadığınıza inanamıyorsunuz da kendi yaşadığınız şeyi, tövbe, sanki ruhunuz bedeninizden ayrılmış gibi uzaktan izliyorsunuz. Böyle garip şeyler geçti o an aklımdan. Herhalde o kız da öyle hissetti diye düşündüm. Bakmayın şimdi uzun uzun anlattığıma, topu topu birkaç saniye. Ama o anlar nasıl dondu kaldı anlatamam. Çenti katıldı sanki beynime. Bir an için demir direğe tutunmuştu. Sonra o direğe sanki bir insanmış da omzuna şaplık indiriyormuş gibi eliyle şöyle bir vurdu, veda etti. Elleri küçüktü ve beyaz. İki kolunda açtı. Koca paltonun içinde küçük bir kuş. Kulağındaki müzik dışında kimseleri duymuyordu belli. Kimseleri görmüyordu da. Bakışları denize kilitlenmişti. Sonra sanki demirden ötesi boşluk, onun aşağısı da deniz değilmiş gibi adım attı. Denize atlamadı memur bey, adım attı ve denize yürüdü. Yakalayamadık, her şey saniyeler içinde oldu. Kara bataklarda kafayı suya bir soktuğumu göremezsin ya. Kızı da suyun içinde göremedik. Vapur durdu, sahil güvenlikten botlar geldi. Denizi taradılar boydan boya. Çığlıklar, sirenler, her şey birbirine geçti. Ama deniz inadına ses vermedi. Zaten kahpedir bu deniz. İçine düşen hangi kulu geri saldığı görünmüş sağ salim. Bu kez de öyle oldu. İzine bile rastlanmadı kızın. Duydum ki ceset ta ertesi gün sahil açıklarına vurmuş. Şaştım kaldım bu işe memur bey. Öyle genç, öyle güzel. Ne ister canından? Hem de bir ocak gününde böyle bir vapurdan. Bize fazla söz söylemek düşmez. Kim bilir neler koptu içinde, bilinmez ki. Ne diyeyim, Allah kimseleri böyle sınamasın. Ya siz ne diyecektiniz kaptan bey? Ne yalan söyleyeyim, göz aşinalığım vardı bu kızla. Elbet bu şehrin yolcularını birebir tanıdığımız, yalılara selam çaktığımız zamanlar masal oldu. O zamanki insanların yerini yığınlı kalabalıklar aldı. Ama bazı yolcular hem vapurların müdavimi oldukları hem de hep belli yerlerde oturdukları için hala dikkatimi çeker. Denizi, vapuru seven insanı gözünden tanırım ben. Doğal olarak ayrı bir yere koyarım gönlümde. Onlar vapurumun gizli nazar boncuklarıdır. Bizim köşkün katına otururdu bu kız da. Yaz kış demeden hem de. Daha doğrusu sanki içerilerde oturamaz bir hali vardı. Öyle dalgın dalgın denizi seyreder, bazen müzik dinler, bazen kitap okur. Çoğu zaman da hayal kurardı. Hep aynı yere otururdu. Bir sigara, bir çay, biraz rüzgar, biraz dalga. Üst katın insanları bellidir zaten. Üstelik yanaşırken benim tarafa bakar, göz göze gelirsek hınzırca selam çakardı. Yetişkin bir kadındı ama o selamı verdiğinde inanın küçücük bir kız çocuğuna benzerdi. Bu anlattıklarım belki ifadeye girecek ayrıntılar değil. Ama ben yine de dertleşmek istedim. Benim vapurumda olması çok koydu doğrusu. Garip gelecek size ama suçluluk hissettim. Sanki yapabileceğim bir şey varmış da yapamamışım gibi. Yo hayır, kurtarma çalışmalarını kastetmiyorum. O noktada elimizden geleni yaptık. Demek istediğim, acaba öncesinde hani bunu önleyebilecek bir şey yapabilir miydim? Ne bileyim, bir çay içimlik konuşsam, bir kez kızım desem, içi ısınır da cayar mıydı? Elimde değil. Düşünüyorum işte. Cenazesine gittim dün. Denizden aldılar, toprağa koydular kızcağızı. Kimi kimsesi yok. Hemen toprağa verdiler. Çalıştığı reklam şirketinden arkadaşları da gelmişti. Evinde şiirleri bulunmuş. Okudular bir ikisini. Bastıracaklarmış en kısa sürede. Onlarda da bir tuhaflık vardı. Sanki bir şeylere geç kalmışlar, çok önemli bir şeyleri anlamamışlar gibi. Son bir haftadır izindeymiş. Hiç tanımadığı insanlara iyiliği dokunmuş. Onlar da gelmişti cenazeye. Tanıdıktan çok yabancısı vardı kızın. Ona can gibi yakın hissetmiş yabancılar. Tıpkı benim gibi. Birbirimizden güç aldık. Hikayelerimizi paylaştık mezarının başında. İçi açılsın diye çiçekler koyduk. Bir şeyler ektik nemli toprağına. Şiirlerden biri pek yüreğime işledi. Eminim denizin üstünde yazmış. Bir ihtimal de benim vapurda. Aldım, çerçevelettim. Kaptan köşkünde, tam karşıma astım. Merak mı ettiniz? Okurum tabii. Üzerine baka baka ezberledim çoktan. Beklemezken. Dalgalar vardı denizde. Sevdaya gitmişliğim, umuttan dönmüşlüğüm. Bir vapurun köşesinde. Güzeldim. Koparılmamış bir meyvenin dalındaki rahatsızlıktaydım. Zamansızlıktaydım. Azı karar, çoğu zarar derdi. Bekleyenim. Dalgalar vardı içimde. Düştüm dalımdan, beklemez oldum. Ya işte böyle. Sanki denize küstüm biliyor musunuz? Bu aralar zaten canım çok sıkkın. Emekliliğe zorluyorlar biz eskileri. Herkes kendi kadrosunun derdinde. İyi de bu kaptan milleti karada sudan çıkmış balıktan beter olur. Ben öyle saatlerce toprağın üzerinde yürüyemem bile. Deniz çeker. Kendi sığınağına dönerim. Kız bana selam verdi, gülümsedi ya. Çok uzun zaman sonra yine bir insan için kaptan halimle önemli hissetmiştim kendimi. Bir iki gündür izin kullanıyorum. Elim varmıyor dümene. Meğer nazar boncuğu bellemişim o kıza. Boncuk düştü, paramparça oldu. Ben hiçbir şey yapamadım. Öyle toprağa verdik. Huzura kavuştu diye teselli bulacak halim de yok. Ben deniz insanıyım. Madem denize vermiş kendini. Ben de taze kır çiçekleri atayım dedim. Onu içine alan suların üzerine. Ruhu şad olsun diye. Sigara paketi. Alt tarafı birkaç gün olmuştu görüşmeyeli. Ama uzun gelmişti ikisine de. En çok da belki bir daha yan yana gelişi olmaz diye uzun gelmişti. Karşılıklı oturmuşlardı. Kadın elindeki kağıt peçeteyi şekilden şekile sokuyor. Adam da şekerliği kendi ekseninde döndürüp duruyordu. İlk söz acziyeti. O kadar olmadık şey söylediler ki birbirlerine. Şimdi de neresinden başlayacaklarını bilemiyorlar. Sonunda kadın dayanamıyor. Çünkü kadınlar dayanamaz çaresiz suskunluklara. Bir sigara paketinin tokat gibi yüzüme çarpabileceğini inan hiç tahmin etmezdim diyor. Sesi jelatin hışırtısında. Adam içgüdüsel bir hareketle cebindeki paketi yokluyor. Masaya çıkarmaya cesaret edememiş. Yine o anı hatırlatır diye. Oysa masada bulunmayışıyla daha çok şey anlatıyor o paket şimdi. O sahneye geri dönüyorlar. Bir kez daha dalgın bakışlarında. Eğlenmeye gitmişlerdi hesapta o bara. İkisi de kendi aralarında o güne dek iki kişilik yaşadıkları beraberliğin şimdi bir nişanla ailelerin de dahil olduğu bir ortaklığa dönüşmesinin sıkıntısıyla gergindiler. Kafa dağıtmak istiyorlardı. Bir de ne zamandır yapamadıkları bir şeyi başarabilmeyi, birbirlerinden zevk alabilmeyi. Olmadı ama. Yine tartışmaya başladılar. Tartıştıkça bir sigara daha yaktılar. Paket ikisinin arasında gidip geldi gece boyu. Konuştukları da saçma sapan şeyler şimdi bak. Yok onun ailesi bunu demiş, şunu mu kastetmiş. Sonra evi nerede tutacaklar? Birinin önerisi diğerine bencillik gelir. Sözler bir süre sonra sertleşmeye başladı. Hele de nişan davetlileri listesinde kızın akrabalarına ne var bunlar olmasa nişanımız eksik mi kalır deyince tel koptu. Aslında başlayacakları yaşamdan korkmakta esas sorun. Ama onu da demek erkekliğe sığmazdı. Sevgilisi de inadına hırçınlaşmıştı sanki. Ne dese ne demese kabahat oluyordu. Sanki her şeyi bu sürece verilen önem üzerinden ölçer gibiydi. Sevgileriyle ilgili olmayan ne varsa aralarındaydı. Kadın, senin bana verdiğin değer bu kadar mı? Diyiverdi. O andan sonrası zaten kontrolünden çıkmıştı. Paketi hırsla fırlattığını anımsıyordu. Sevgilisi bir çığlıkla kendini tuvalete atıvermiş, o da barda hesabı ödemişti bir hışım. Yeniden masaya döndüğünde fırlattığı yerde mıhlanmış gibi duran paketi cebine atmış, tek kelime etmeyen, yüzüne bile bakmayan kızı evine bırakmıştı. Sonra araya ürkek bir suskunluk girdi. Kızı araması gerektiğini biliyor ama cesaret edemiyordu. Başka zamanlarda bu huyunu bilip ilk adımı atmasına yardım etmiş olan sevgilisi de bu kez hiçbir şey yapmıyordu. Sanki hiç birlikte olmamışlardı. Sanki ikisi diye bir şey yoktu artık. Gitgide cesaretinin kırıldığını hissetti. Kolayına kaçtı. Unutmak için arkadaşlarıyla kafa çekmeye gitti. Elini cebine daldırdığı anda da yine o melun sigara paketi çıktı ortaya. Eğilmiş köşesiyle oynadı bir süre. Sonra jelatininin içindeki bir kağıt dikkati çekti. Kendisi koymamıştı. Tuhafına gitti. Jelatini sıyırıp kağıdı açtığında daha da şaşırdı. Spiralinden yırtılmış not kağıdında bir şiir yazılıydı. Hayatında şiirle hiç ilgisi olmayan birinin başına bundan daha garip bir şey gelemezdi. Daha satırları okumadan en son ne zaman şiirle ilgili bir anısı olduğunu düşünmeye başladı. Okul zamanının zorunlu şiir okumaları geldi aklına, içi sıkıldı. Sonra bir kahkaha sesiyle irkildi, yeniden arkadaşlarıyla kafasını dağıtsın diye geldiği mekana geri döndü bilinci. Açıklaması güç bir korku vardı içinde. O kağıt parçası yaşadıkları geceyi getirip şu anın ortasına yerleştirmişti. Bir yanıyla kağıdı hiç okumadan atmak istiyor, bir yandan da merakını engel olamıyordu. Sonunda merakı ağır bastı. Arkadaşlarından izin isteyip dışarı çıktı, avucundaki ısınmış kağıda dikti gözlerini. El yordamı. Bazı şeyler beklenmez ya, elektrik kesintisi de hep beklenmedik anda gelir. Gafil avlanır insan zifiri karanlığa, bir kesiflik siner mumisiyle, duvarı, tavanı daralan odalara. Karanlıkta el yordamı bulmak seni, her şeyin özeti.